Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kübra Ergin imzalı İktisat, Adalet ve Buhran başlıklı yazıyı sunacağız. Dünyanın gündeminde koronavirüsle mücadele devam ederken halkın gündemine bir de hayat pahalılığı eklendi. Başta gıda ürünleri olmak üzere halkın ihtiyacı olan emtiaların fiyatlarında büyük artış görülüyor. Fiyat artışlarının birçok sebebi var elbette. Enerji ve ham madde maliyetlerinin yükselmesi, kuraklık, küresel ısınma gibi sebepler kadar koronavirüs sonrası dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma ve yüksek enflasyonun da etkili olduğu belirtiliyor. Bizler Müslüman olduğumuza göre her hadiseye ibret nazarıyla bakmamız ve çareyi de yine Allah'ın emir ve nehilerinde aramamız gerekir. Her şeyden önce unutulmamalıdır ki rızık Allah'ın elindedir ve dilediği gibi verir. Bazen rızkı genişleterek, bazen de daraltarak kullarını imtihana çeker. Allah Teala bir ayeti kerimede buyuruyor ki, kullarından dilediğine rızkı genişleten, dilediğine de daraltan Allah'tır. Gerçekten de bazen kuraklık ve benzeri bazı faktörlerle üretimin azaldığını görebiliyoruz. Bazen de savaşlar sebebiyle enerji maliyetleri yükselebiliyor. Yahut şu anda yaşadığımız gibi salgın hastalıkla mücadelenin getirdiği maliyetler ve ekonomik daralma iş dünyasını birçok açıdan etkiliyor. Bunlar hadiselerin zahiri yönü, bir de daha köklü ve daha manevi esaslı meseleler var ki onlar çözülmedikçe geçici tedbirler çare olmayacaktır. Biraz tefekkür ettiğimiz zaman ekonomik buhranların sebepleri arasında da Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmemenin olduğunu görüyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki, size gelen her bela ve musibet kendi günahlarınızın cezasıdır. Bununla beraber Allah birçoğunu da affederek sizi musibete maruz bırakmaz. Mesela Cenab-ı Hak faizi yasaklamıştır. Ancak zamanımızda faiz ülkemizde dahil bütün dünyada çok yaygın hale gelmiştir. Ekonomi haberleri her zaman faiz oranlarıyla başlamaktadır. Faiz, borç almak zorunda kalmış olan kişilerin sırtına fazladan bir yük yüklemek demek. Bu yönüyle zaten insani değil. Bunun yanında faizli kredilere yönelmenin altında hırs, arzularına düşkünlük ve acelecilik gibi faktörler de var. Kimileri işini büyütmek için, kimileri daha lüks evde oturmak için, kimileri para biriktirmeye sabredemeyip istediği otomobili hemen alabilmek için bankalardan kredi almakta ama bazen aldıkları kredileri ödeyememekte. Bu da fert planında iflaslar, işten çıkarmalar, intiharlar, boşanmalar gibi facialara yol açmakta. Finans sistemine yansıması ise iflasların zincirleme hale gelmesi, batık kredilerin artmasına bağlı olarak likidite sıkışıklığı yaşanmasıdır. Bunun reel ekonomiye yansıması da ekonomik daralma ve hatta krizdir. Bir toplumda faiz yaygınlaşırsa hem ekonomik hem de manevi krizler kaçınılmazdır. Daha evvelki ümmetler de faiz sebebiyle doğru yoldan sapmışlardı. Rabbimiz buna işaretle buyuruyor ki, Yahudilerin zulümleri sebebiyle bir de çok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri, men edildikleri halde faizi almaları ve haksız yollarla insanların mallarını yemeleri yüzünden kendilerine daha önce helal kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldı. Ekonomik buhranlar globalleşme sebebiyle ülkeden ülkeye de sirayet eder. Dünya ekonomisinin lokomotifi durumunda olan büyük ülkelerin finans alanlarında yaşanan krizler birçok ülkenin ekonomisini etkiler. Özellikle de kırılgan ekonomileri. Dünya ekonomisinden etkilenmemek mümkün değilse de daha az etkilenmek için alınabilecek tedbirler vardır. Bu tedbirlerin başında israftan vazgeçmek, bilhassa ithalatı azaltmak geliyor. Çünkü bir ülkede ihracat ve ithalat faaliyetlerindeki dengenin bozulmasıyla dış ticaret açığı ortaya çıkınca cari açığı kapatabilmek için dövize ihtiyaç duyulur. Bu durumda milli para değer kaybeder ve bu da enflasyona sebep olur. Her neyi israf ediyor olursak olalım, milli paramızın değerinin düşmesine sebep olmuş oluyoruz. Çünkü üretilen, nakledilen, satışa arz edilen her meta, tüketilen enerji demek. Biz de enerji ihtiyacının çoğunu ithalatla sağlayan bir ülkeyiz. Bunun yanında bazı ham maddeler, üretim için gerekli teknoloji, patent ücretleri ve benzeri için de dışarıya ödeme yapıyoruz. Zamanımızda israf adeta hayatın bir parçası haline gelmiş, hiç farkına bile varmadığımız israflar yapılıyor. Bu kadar pahalılık olmasına rağmen hala gıda maddelerinin 1/3'ünün çöpe gittiği bildiriliyor. Halbuki insan bolluk içinde olsa dahi israf etme hakkına sahip değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akmakta olan bir nehirde abdest alırken bile israf etmeye hakkımız olmadığını bildiriyor. Nehrin suyu abdest almakta tükenmez, kirlenmez, herhangi bir zarar olmaz ama onun dahi israf edilmesi uygun görülmemiştir. Çünkü insanın nefsini israfa alıştırmaması, buna hakkı olduğunu zannetmemesi esastır. Bir toplumda küçük bir kesimin küçük bir şeyleri israf etmesi bile birçok zarara yol açar. Çünkü gereksiz yere yapılan alışverişlerde, tüketimlerde daima ham madde, enerji ve emek israfı vardır. Bunlarla gerekli yerlere yatırım yapılırsa ekonomi güçlenir, gereksiz yere harcanırsa ekonomi zayıflar ve kırılganlaşır. Bir ülkede gereksiz yere tüketim sebebiyle pahalılık artınca satışlar iç piyasaya yönelir. Bu durumda o ülkede ihracat cazip olmaktan çıkar, hatta ithalat cazip hale gelir. Çok ithalat yapan, az ihracat yapan bir ülkede cari açık artar ve o ülkenin parasının değeri düşer. Yani zincirleme bir şekilde israf, bereketsizliğe, pahalılığa ve yoksullaşmaya sebep olan bir musibettir. Allah Zülcelal kulları için birçok nimetler yaratmıştır. Bunlar insanların ihtiyacına yeterlidir. Fakat bir kısım insanların haksız yollarla kazanç sağlayıp israf ederek diğerlerinin hakkını gasp etmesiyle dünyanın düzeni bozulur. Hatta mazlumların ahıyla çeşitli felaketler, sıkıntılar ve kayıplar da yaşanır. Bir kişinin yaptığı israfta hiç tanımadığı, bilmediği nice kişilere karşı zulüm vardır. Mesela ihtiyacı olmadığı halde zevk için mobilyasını değiştiren kişiler, o mobilyaların üretiminde kullanılan maddelerin pahalılaşmasına sebep olur. Bu sefer ihtiyacı olduğu için satın alacak olan kişiler, mesela evlenmek isteyen gençler, o malları daha pahalıya almak zorunda kalır. Allah Teala'nın koyduğu bir kanun vardır. Allah Azze ve Celle bütün yarattığı mahlukatın rızkını da yaratmayı üzerine almıştır. Ama insanların kurduğu zulüm düzenleri rızkın muhtaç olana ulaşmasını engelleyebilmektedir. Bugün dünyanın manzarası çok büyük bir adaletsizliği ortaya koymaktadır. Dünyanın en zengin kesimi azgınlık, israf ve günahlar içinde yaşamaktadır. Çok büyük yığınlarsa temiz içme suyundan, yeterli gıdadan, sağlık ve eğitim hizmetlerinden mahrum yaşamaktadır. Biz Müslümanlar kesinlikle inanmalıyız ki her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da tek çare İslam'a sarılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman haksız kazanç yollarını yasaklayan pek çok ayet-i kerime görüyoruz. Rabbimiz, ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin buyurarak her türlü yolsuzluğu, haksızlığı yasaklıyor. Rabbimiz dünya malına karşı aşırı düşkünlüğü yasaklayıp ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi emrediyor. Buyuruyor ki, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, haram helal demeden mirası yiyorsunuz, malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Ayet-i kerimelerde, eğer böyle yapmaya devam ederseniz hem dünya hem ahirette felaketle karşılaşırsınız diye ikaz buyuruyor. Dünyada karşılaşılacak felaketlerden biri de pahalılık ve bereketsizliktir. İnsanların paraya karşı aşırı tamah etmelerinin bir sebebi de Allah'a tevekkül etmek yerine paraya güvenmeleridir. Parayı helal haram demeden kazanıp, biriktirip infak etmeyen kişiler, Allah'a ibadetten, zikirden yüz çevirmiş, maneviyat fakiri kimselerdir. Halbuki kalbi manevi yönden fakir olan kişinin hiçbir zaman gözü doymaz. Biriktirdiği malda onu korktuğu şeylerden muhafaza edemez. Allah Zülcelal bir insana geçim darlığı vermek isterse bir şekilde rızkını daraltır. Rabbimiz buyuruyor ki, her kim de benim zikrimden, Kur'an'ımdan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Buna mukabil bir kişi Allah'a tevekkül ederek helalden kazanır, az da olsa kazancıyla yetinirse Allah Zülcelal bereket verir, işlerini yoluna koyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kimin derdi ahiretse Allah onun gönlünü zengin kılar. Dağınık vaziyetini bir araya getirip toplar. Dünya ona boyun eğerek gelir. Kimin derdi dünya ise Allah onun fakirliğini iki gözünün arasına bırakır. İşlerini dağınık hale getirir. Kendisi için takdir edilen şeyler dışında dünyadan ona bir şey gelmez. Kısacası eğer toplumun büyük çoğunluğu helalden kazanır, ölçülü harcar, verilmesi gereken zekatını verir, Allah'ın nimetlerine şükrederse Allah Zülcelal daha fazlasını verir. Rabbimiz buyuruyor ki, andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Rabbimiz Teala bizleri hakkıyla şükreden kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı İktisat, Adalet ve Buhran başlıklı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Toprak Deyip Geçme başlıklı yazıyı paylaşacağız Sesi Dergi'de. Kainatta mevcut olan ve insan için yaratılan her bir varlıkta muhteşem temaşalar mevcuttur. Tabii bakmasını bilene, idrakli olana. Mesela toprak bize faniliği anlatır. Üzerine bastığımız toprağın binlerce yıldır aynı toprak olduğunu hatırlarsak, bizden evvel gelip geçen milyarlarca insanın adeta üst üste çakılmış gölgelerinin üzerinde yürüdüğümüzü idrak ederiz. Aynı zamanda gelecek nesillerin maddi ten elbiseleri de aynı topraktan husule gelecektir. Yani bedenimizin umumi manzarası topraktan toprağa muazzam akıştır. Demek ki her gün baktığımız toprak alelade bir şey değildir. Ondaki fanilik bize ibret olmalı. Cenab-ı Hak'tan başka baki yok, her şey fanidir. Şurası bir gerçek ki insan topraktan gelmiş ve toprağa gidecektir. Yani toprak canlılar için ilk ve sondur. Hem başlangıç hem bitiştir. İnsan doğumundan ölümüne kadar geçen zaman diliminde geride bıraktıklarıyla iyi de anılabilir, kötü de. Bir de bunun ötesi var. Kitap ve hesapla muhatap olunca pişman olmayacak şekilde o vefalı toprak üzerinde yaşamalıdır. Dünyada nasıl toprağı hoş kullanmayıp kirlettiysen, aynen bunun gibi kişi kendi ebedi saadeti açısından bedenini ve ruhunu kirletmemeye özen göstermelidir. Topraktan çıkan canlılar bizi hayret ve hayranlığa düşürür. Hakikaten bak şu çiçeğe, kara topraktan nasıl çıkıyor, kaç kolorist, kaç dekoratör çalışıyor onun için. Cenab-ı Hak kime veriyor bunu? İnsanın olmadığı diğer gezegenlerde, yıldızlarda niye yok böyle tecelliler? Mesela her elma ağacı adeta elma fabrikası gibidir. Ekili topraklar tahıl ambarıdır. Yağmur toprak için rahmet tecellisidir. Bütün canlılara hayat veren toprağın yanı sıra su, hava ve diğer elementlerdeki mevcut denge insanı hayret ve hayranlığa sevk eder. Güneş, ay, yıldızlar ve diğer gezegenler Rüzgarlar, denizler, okyanuslar ve bunların hareket kabiliyetleri hepsi yüce ve aziz Rabbe olan hayret ve hayranlık tecellileridir. Toprak rahmetle canlanır ama binbir zahmet çekerek nice mükemmel lezzetler verir. Pek çok yönleriyle toprak, insanları, bitkileri ve hayvanları besler. Toprak, insan ve daha birçok canlının hayati ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı en mühim gıda kaynağıdır. Toprak sadece ziraat faaliyetlerinin yapıldığı bir alan değildir. Toprak aynı zamanda bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin üretildiği, suyun filtre edilerek depolandığı, büyük küçük pek çok canlıyı içinde barındıran dev bir fabrikadır. Bitki ve hayvan kaynaklı ürünlerin elde edilmesinde temel zemin topraktır. Günümüzde gıda üretiminin %95'i topraktan sağlanmaktadır. Toprağı işleyen çiftçiler için, ziraatçılar ve dahi bütün insanlar için toprak rızık kapısıdır. Toprağa ne ekersen o çıkar. Domates ekersen domates çıkar, arpa ekersen arpa çıkar. İnsan da aynen böyledir. Ona iyi alışkanlıklar eken, güzel ahlak biçer. Tersi de malumdur. Bu sebeple insan toprak irtibatı ehemmiyetlidir. Bilindiği üzere ilk insan olan Hazreti Adem aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Şerefli kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da bu husus şöylece belirtilir. Allah Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oluverdi. İnsan topraktan yaratıldığı için toprağın farklı hususiyetlerini bünyesinde taşımaktadır. Toprak, kirli, kumlu, sert, yumuşak olduğu gibi insanlar da tabiatları itibarıyla farklılık arz ederler. Toprak çiğnenir, her şey onun üzerinde rahatlıkla işlenebilir. Toprak buna karşı hiçbir aksül amelde bulunmaz. İşte insandaki sabır, tevazu, alçak gönüllülük gibi vasıflar buradan gelmektedir. Buna mukabil toprağın hareketsizliğinden atalet ve tembellik gibi vasıflar da insanda tezahür eder. Mevlana Hazretleri tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol diyerek toprağa mütevazı kişiye benzetir. İnsan topraktan yaratıldığı için toprağın özelliklerini taşır. Toprak zaman zaman kurur, sıcaktan kavrulur, suya hasret çeker. Bir mevsim kışın cefasına katlanır. Bereketli bahar yağmurlarıyla yeniden dirilir. Bin bir güzellik, renk, koku ve ahengiyle ilahi kudret nakışları sergiler. İnsanın da toprağa benzer ortak bir kaderi vardır. Dünyevi ihtirasların girdabında çöllerdeki kum fırtınası gibi çalkalanır durur. Nefsin sultasında kendini perişan eder. Ancak nefis engelini aşması neticesinde kamilleşir. Toprağın bahar yağmurlarıyla hayat bulması gibi feyiz ve rahmet tecellilerine nail olarak diğer gamlaşır. Böylece kendine gelen nimetleri bir bahar bereketinin güzellik ve bolluğu içerisinde Allah Celle Celaluhu rızası için münbit topraklar misali etrafına infak eder. İnsanın fani vücudu topraktan yaratıldığı için toprakla gıdalanır ve neticede toprakla yok olur. Yani aslına döner. Topraktaki bütün elementler insan vücudunda az veya çok mevcuttur. Yine toprak kırmızı, siyah, beyaz ve benzeri muhtelif renklere sahip olduğu gibi ondan yaratılan insanlar da muhtelif renkler taşımaktadır. Aynı zamanda toprağın katı ve yumuşak tarafları olduğu gibi insanlar da kabiliyet ve istidat bakımından farklı farklıdır. Nitekim ayeti kerime bu hususu teyit eder. Görmedin mi dağlardan geçen beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar yaptık. Toprak içinde barındırdıklarından dolayı vefalı bir dosttur. Şöyle bir düşünsek, bütün ölenler toprağa gömülmektedir. Bu ölenlerin içerisinde iyilere bir sözümüz yok ama nice kötülük yapanlar, hayatını zalimlikle geçirenler, günah bataklığında ömür sürdürenlerin de son gideceği yer toprağın kucağıdır. O herkesi itirazsız yanına alır, bağrına basar, çok günahkarsın, ben seni içime istemiyorum, kabul etmiyorum demez. Sanki yüce ve aziz Rabbimizin el-Vasi esması onda tecelli eder. Bu sebeple insan buradan ibretler çıkarmalı, hayatı yaşarken toprak gibi olmalıdır. Demek ki içinde nice iyileri ve kötüleri barındırırken hiç sesi çıkmayan toprak vefalı sadık bir dosttur. Ne der Aşık Veysel? Dost dost diye nicelerine sarıldım. Benim sadık yârim kara toprakmış. Çekirdek verdiğim dört baştan verdi. Benim sadık yârim kara topraktır. İnsanın toprağa verdiği değer neyse kendine verdiği kıymet de o kadardır. Toprak hayattır. O bakımsız ve çorak bırakılmamalıdır. Üzerindeki ölü bitkileri yakmak toprağı verimsizleştirir. Aynı zamanda bu davranış toprağa yapılan bir zulümdür. Çünkü arazi yani toprak yakıldığında içindeki pek çok görünür görünmez canlılar yanarak ölür. İnsanlar toprağa güzel davranma hususunda titizlik göstermelidir. Aynı zamanda toprak yağmur sularını emer, bu yönüyle toprak tabii su kaynağıdır. Toprak yer altındaki suları süzerek canlıların kullanabileceği hale getirir. Bunun neticesinde toprak suya tabii bir arıtma sağlar. Kuyu suları bu yönüyle tercih edilir. İnsanların pek çok hastalığına deva olan şifalı suları hep toprak arıtır. Yine toprakta insanların pek çok işinde kolaylık sağlayan çeşitli madenler bulunur. Hasılı, herkes toprağa çok şey borçludur. Yapılan ilmi araştırmalar sonucu toprağa çıplak ayakla basmanın vücutta biriken negatif enerjiyi aldığı ve stresi azalttığı, kronik hastalıklarda olumlu tesir yaptığı, yaşlanmayı geciktirdiği tespit edilmiştir. Toprağa temas, vücuttaki elektrolit ve mineral dengesinde iyileştirme yaşatır, magnezyum, potasyum, inorganik fosfor, iyonize kalsiyum ve demir seviyeleri pozitif etkilenir. Kandaki fosfor ve kalsiyum miktarı dengelenir. Yanı sıra vücuttaki enfeksiyona iyi gelir. Demek ki insan için toprakta haşır neşir olmak beden sağlığına olumlu katkılar yapar. Toprak geçmiş yıllarda sağlıklı bir barınma yeriydi. Önceki toplumlar hayatlarını sürdürecekleri mekan olarak topraktan yapılmış evleri tercih etmişlerdir. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bu yapıların halen örnekleri vardır. Fakat daha sonraki sanayileşme sürecinde demir, beton ve çimentoyla tanışan insanlar gayet sağlıksız olan binalarda barınmayı yeğlediler. Toprak içinde nice tarihi birikimi barındırır. Yapılan kazılar sonucu geçmiş tarihi medeniyetlerin toprağın altında gömülü olduğu anlaşılmıştır. Bu yönüyle pek çok değerli tarihi zenginliklerin üzeri toprakta örtülü olup keşfedilmeyi beklemektedir. Toprak aynı zamanda bir bahttır. Topraksızlıksa bahtsızlıktır. Maziden atiye insanın her şeyi toprak üzerinde şekillenmiştir. Toprak İnsan hayatında belirleyici özelliktedir. Toprağın verimliliğindeki cömertliği medeniyetler ortaya çıkarır. Tarih bunun şahididir. Toprak vatandır. Uğrunda can verilir. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif, "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkırıyor toprağa sıksan şu heda" mısralarıyla vatanın kutsiyetini anlatır. Vatan, milletlerin hayat kaynağı, varlığı ve güvenliğidir. Bu hususiyetleriyle toprak, ait olduğu milletin mayasıdır, ebediyetini bağladığı yurdudur. Gök kubbe altında insanın barındığı en kıymetli toprak, vatan toprağıdır. Vesselam. Değerli dinleyenlerimiz, Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Toprak Deyip Geçme başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak Sesi Dergi'de. Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle programımızı noktalıyoruz bu akşamlıkta. Hoşçakalın efendim. Geceniz hayırlı olsun.